yaşadığımız
yemekleri hatırlayarak özel yemek.
Hayatın Sesleri.
Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınında Hayatın Sesleri'nden merhaba değerli dinleyenler. Ben spikeriniz Mustafa Murat Bayram, program yapımcıları Meltem Avşar, Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca. Tarihler 21 Ocak 2020 Salı'yı gösteriyor. Bizim için, bize ulaşmak için telefon numaramızı ben sizlere paylaşmak istiyorum. Çift 090 312 463 34 19 463 34 21 e-posta hayatinsesleri@trt.net.tr Facebook, Twitter'dan Hayatın Sesleri'nden bizlere ulaşabilirsiniz. Şimdi bir müzik eşliğinde programımıza devam edin.
Değiller bana bu kadar karamıyım.
Kara değiller bana bu kadar karamıyım.
Sevda denilen şeyde acaba ben de var mıyım?
Sevda denilen şeyde acaba ben de var mıyım?
Seni görmedim derdim de nelin yaram. Üç gün seni görmedim derdim de nelin yaram.
Sevda seni kısmet olursa alır.
Sevdalı sevda seni kısmet olursa alır.
Bakma nişanlı kıza başın belaya kalır.
Bakma nişanlı kıza başın belaya kalır.
Allah'a
sevdalı dede kaldım bu hallara.
Ben şimdi yakillandım basmam kuridallara.
Ben şimdi yakillandım basmam kuridallara.
Ben yakillandım şimdi basmam kuridallara.
Ben yakillandım şimdi basmam kuridallara.
Türkiye'nin sesi Hayatın Sesleri'nde Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınında devam ediyoruz. Erkek şiddeti sebebiyle yaşamını yitiren kadınların evlilik ve yaşam öykülerini konu alan Baba Anneyi Öldürdüğünde kitabı Dr. Gamze Erükçü Akbaş'ın kadınların erkek şiddetinden nasıl koruyabiliriz sorusuna yanıt aradığı yeni bir çalışması. Kitapta annesini baba şiddeti nedeniyle kaybeden çocukların yaşadığı travma ve çözüm önerileri de yer alıyor. Hoş geldiniz. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü öğretim elemanı Sayın Doktor Gamze Erükçü Akbaş.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Gerçekten kanayan bir yara, yani sosyolojik açıdan kanayan bir yara. Bu kitap çalışması nasıl ortaya çıktı? Neden ortaya çıktı?
Şöyle, aslında çıkış noktam şuydu, temel bir soruyla başladı. Türkiye'de her gün erkek şiddeti sebebiyle kadınlar maalesef yaşamını yitiriyorlar. Ve bu bağlamda çıkış noktam şuydu tam olarak. Bu kadar çok kadın cinayeti oluyorken acaba geride kalanlar ne yaşıyorlar? Ve de temel çözüm önerim şu oldu. Yani kadın cinayetlerinin önlenebilir olduğunu ben bu kitap çalışmasında ortaya koymak istedim. Çünkü bu olgularda da ele aldığım 10 kadın cinayeti olgusunu ele aldım. Ve kadınların yaşam ve evlilik öyküleri yer alıyor. Aynı zamanda çocukların gerek cinayet öncesi gerekse cinayet sonrası neler yaşadıkları da ele alınıyor bu çalışmada. Aslında cinayetler, yani bu 10 öyküde de ifade ettiğim gibi, göz göre göre geliyor maalesef. Yani ağır şiddetin olduğu ortamlar kadınlar ve çocuklar bulunuyorlar maalesef. Dolayısıyla kadına yönelik erkek şiddeti konusunda çocukların sesinin daha görünür olmasını amaçladım ben. Bu bağlamda böyle bir çalışma ortaya koymak istedim.
Belki de en fazla üzülen bir şekilde o şiddet, o travmayı belki ömrü boyunca yaşayacak olan kişiler, çocuklar.
Evet, çok doğru.
Ki zaten de bilmeden, neden olduğunu, niçin olduğunu bilmeden bir şekilde tanıklık ediyorlar. Peki temelinde neler yatıyor aslında? Biraz da bunu konuşmak lazım sosyolojik açıdan. Yani kadın erkek ilişkilerinde ne oluyor da böyle bir travmaya doğru evrilme oluyor?
Çok güzel bir soru. Aslında şöyle ki, kadın ve erkek aslında mutlu olabilmek için evleniyorlar ve öylelikle bir yuva kuruyorlar. Fakat bu evlilik ilişkisinde maalesef erkeğin bu ilişki biçimi, erkeğin bir baskı ve güç uygulama biçimi haline gelebiliyor. Yani şu soruyu hepimiz sormamız gerekiyor. Tahakkümün olduğu yerde, baskının ve zorbalığın, şiddetin olduğu yerde gerçek bir sevgiden bahsedebilir miyiz? Maalesef tabii, bahsedemeyiz. Mümkün. Dolayısıyla aslında çıkış noktası, yani kadın ve erkek açısından evet mutlu olabilmek. Ama yani erkek şiddet uygulayan istismarcı erkekler maalesef iktidarını baskı yoluyla ve şiddet yoluyla pekiştirmeye çalışan erkekler aynı zamanda. Dolayısıyla bence yani sevgi ilişkisi ne oluyor da erkekler tarafından iktidar ilişkisine dönüşüyor? Birazcık buraları aşabilmek gerekiyor. Çünkü ben en sonunda, yani tahakkümün olduğu yerde, baskın ve şiddetin olduğu yerde gerçek bir sevginin söz konusu olamayacağını düşünüyorum bu anlamda.
Tabii bir de çocuklar, hani aslında bir sigorta olarak da görülüyor. Hani ailenin devamı için bir çocukla dünyaya gelirse devam edeceğini, ailenin daha sağlam bir yapıya bürüneceğini zannediyor. Fakat gittikçe bu şiddet hani çocukla da doğru orantılı bir şekilde artıyor. Nasıl olsa çocuk var, bana bir şey olmaz veyahut ayrılmayız gibi düşünüyorlar. Değil mi? Bunun temelinin altında yatan şey bu.
Ya evet, maalesef kadınlar açısından bakıldığında da, özellikle benim kitabımda ele aldığım iki olguda, birisi 8 çocuğu olan, birisi 11 çocuğu olan iki kadından bahsediyorum bu iki olguda. Ve de maalesef çok çocuklu oldukları için boşanma girişiminde bile bulunamayan kadınlar. Evet, erkekler belki çocukların varlığını evliliğin devamı için bir sigorta olarak görebiliyor olabilirler, ama kadınlar açısından maalesef, çok çocuklu kadınlar açısından verdiğim iki örnekte de ifade ettiğim gibi, boşanmak bile maalesef söz konusu olamayabiliyor. Çünkü kadınlar, hele ki kök aile desteği alamıyorlarsa, bir de çok çocuk sahibilerse, maalesef o evlilik yaşamının içerisinde kalmaya devam edebiliyorlar.
Peki kitapta kimler yer alıyor? Kimlerin üzerinden hikayeler var?
Şöyle, anlatılan. 2012 yılından sonra öldürülen, yani 62-84 sayılı kadının korunması ve aile içtiğinin önlenmesine dair kanundan sonra öldürülen 10 kadını ele alıyor bu çalışma. Ve de bu kadınların temel özelliği aslında bir kısmının evlilik yaşamında, bir kısmında ayrıldıktan sonra maalesef erkek şiddeti sebebiyle yaşamını yitirmesi. Ve de geride kalan çocuklara bakıldığında da annesini baba şiddeti sebebiyle kaybeden çocukların olduğunu söyleyebiliriz. Tamına 47 çocuğun öyküsü yer alıyor. Hem cinayet öncesindeki yaşam deneyimleri, şiddete nasıl maruz kaldıkları, annelerinin yaşamış oldukları şiddet türleri ve de cinayet sonrasında neler yaşadıkları. Çünkü cinayet sonrası çocuklar için bambaşka bir süreç söz konusu oluyor. Çocuklar sadece annelerini kaybetmiyorlar, aynı zamanda babalarını da kaybediyorlar aslında. Bir de faillerin kadını öldürdükten sonra her 5 failden biri kendini de öldürebiliyor. Dolayısıyla çocuklar cezaevinde olsun ya da işte olmasın, her halükarda anne ve baba kaybı gerçeğiyle yüz yüze, karşı karşıya kalıyorlar.
Peki sizi en çok etkileyen öykü hangisiydi?
Beni en çok etkileyen öykü, yazarken de çok zorlandığım öykü, Dicle'nin öyküsü, ikinci öykü. Yazarken çok zorlandım çünkü orada şiddet sebebiyle henüz annesinin karnındayken erken doğum yoluyla doğan bir çocuğun öyküsü var. Henüz 9 aylıkken şiddet sebebiyle engelli olarak doğuyor. Daha sonrasında da kurtarılamayan bir çocuk var. Bunun ardından Dicle'nin de maalesef ruh sağlığı sorunları çok artıyor. Çünkü çocuğunu şiddet sebebiyle kaybediyor. Bu öyküyü yazarken çok zorlandım. Çok zor, çok zorlu yaşamım var. Yani her bir öykünün çok çok zorlu yaşamları var. Vermek istediğim temel mesaj tam olarak bu. Yani kadın cinayetleri risk faktörleri söz konusu bu olgularda. Ve bu risk faktörlerine yönelik, bu risk faktörlerini tek tek ele aldım kitapta. Bu risk faktörlerine yönelik çalışmalar yapılırsa biz kadınları koruyabiliriz. O kadar önlenebilir olduğu belli olan cinayetler ki bunlar. Yani kadınlar öldürülmeden önce bir takım ağır yaralar almalara maruz kalıyorlar. İşte kaburgaları kırılan, kolu kırılan ya da işte kafa travması geçiren kadınlar var. Ve bu yaralanmaların ardından birkaç ay sonra öldürülen kadın kardeşlerimiz var. Dolayısıyla evet, biz bu risk faktörlerini iyi analiz eder ve de bunları yönelik önlem alırsak her kadın kardeşimizi koruyabiliriz.
Yani erkekler özellikle bu şeyle alakalı değil anladığım kadarıyla. Hani öğretimle alakalı bir şey değil. Çok cahili de bunu yapabiliyor, çok okumuşu da bunu yapabiliyor. Önemli olan kadınları koruyabilmek anladığımız kadarıyla.
Şöyle, aslında öz farkındalığı olan erkekler açısından şiddet uygulamak bu kadar kolay değil. Hele ki bir kadını öldürebilmek bu kadar kolay değil. Şimdi şöyle, bu erkeklerin de yaşam deneyimleri var kitapta tabii ki. Yani bir partnerini şiddet sebebiyle, kendi şiddet sebebiyle öldüren erkekler bunlar. Şöyle kişiler bu erkekler. Yani çocukluk deneyimlerine bakıldığında aslında babasıyla ilişkisi çatışmalı olan fakat iyi bir rol model olabilecek bir babayla temasının sağlanamadığı erkekler. İşte bir öyküde ifade ediyorum. Kendi annesi de babası tarafından öldürülmüş bir, öldürülme girişiminde bulunmuş bir fail var mesela. Şimdi çocuklukta böyle bir tanıklığı düşünün. Yani annenizin babanız tarafından öldürülme girişimine tanık olduğunuzu bir düşünün. Nasıl bir psikoloji içerisinde tabii olabilirsiniz maalesef. Dolayısıyla evet, tabii ki bütün bunları yaşıyor olmak şiddet uygulamaya gerektiren bir şey mi? Hayır, asla. Bunlar asla birer bahane olamaz erkekler açısından. Dolayısıyla ben bu çalışmayı, bu kitabı şiddet uygulanan erkeklerin okumasını da çok istiyorum. Çünkü şiddetin yıkıcı sonuçlarını hem çocukları hem işte bir yandan partnerleri ya da eski partnerlerini nasıl etkiliyor şiddet, bunları görebilecekler. Ve de aynı zamanda kendilerinden de izler bulacaklar. Şu çok önemli, yani bir erkek şiddet uyguluyorsa bu doğrudan kendisiyle bağlantılı bir sorunun olduğunu ifade ediyor. Öncelikle bu erkekler kendi içlerine dönebilmeli ve nereler, yani ne hissediyor, ne yaşıyor, yani bunun ardından nasıl şiddete başvuruyor, birazcık içgörü kazanabilmesi gerekiyor. Ve bence bu noktada farkındalık düzeyinin de artırılması gerekiyor. Özellikle kadının davranışlarıyla açıklanıyor genellikle bu erkekler tarafından şiddet meselesi. İşte kadın tahrik ediyor ya da işte kadın belki sözümü dinlemiyor falan gibi bir takım üstten gerekçeler var. Ama asla bahanesi olamaz. Doğrudan kendinize yönelin diyorum, eğer hani canlı yayında dinleyenler varsa. Bu tamamen sizin kendinizle ilgili bir mesele ve bir sorun. Bunun köklerine inebilir. Yani birazcık daha içgörü kazanabilirler bununla bağlantılı olarak. Çünkü gerçekten hem kendilerini çok olumsuz etkiliyor hem de aynı zamanda etkileşim kurduğu kadınları ve çocukları çok olumsuz etkiliyor erkek
Peki işte. Kadınların aileleri nasıl bakıyor? Yani bu şeylere, hadi kızım bir daha git tekrardan, belki yuvan kurtulsun görüşü doğru bir görüş değil galiba.
Doğru bir görüş değil kesinlikle. Maalesef aileyi, yani aile kurumu çok önemli. Sosyalleşmemiz açısından çok önemli bir kurum olabilir ama işlevsel ailelerde gerçekten bu işlevler sağlanır ya da bu olumlu özellikler sağlanabilir diye düşünüyorum. Şöyle, ailelerin yaklaşımda iki türlü. Çok destek olan, işte boşanma sürecinde kendi kızına yardımcı olan anne babalar var. İşte evlerini birleştiren, ekonomik olarak kadını destekleyen anne babalar var. var ama bunun tam tersi yapan, bir kere daha şans ver, işte yuvanız bozulmasın, dağılmasın diyen aileler de var. Ailelerin yaklaşımını tek bir hani davranış olarak nitelendiremeyiz dolayısıyla. Çok sahip çıkan aileler de var. Peki buna rağmen neden oluyor? Maalesef boşanma sonrası erkeklerin ısrarlı takibi bitmeyebiliyor. Yani kadın boşansa bile, kök ailesiyle yaşamaya başlasa bile bu sefer ısrarlı takip davranışına maruz kalabiliyor.
Takıntı oluyor.
Maalesef. Yani şu an zihniyetin kesinlikle değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Ya benimsin ya toprağın zihniyetinin. Kesinlikle Türkiye'de bir dönüşüm geçirmesi gerekiyor. Çünkü ilişkiler devam edebilir, devam etmeyebilir. Devam etmesi, başlaması kadar bitmesi de çok normal. Bence erkeklerin bu noktada eğer kadın istemiyorsa birazcık daha sağduyulu davranması gerekiyor. Yani bu anlayışın, bu olumsuz anlayışın da değişmesi gerektiğini düşünüyorum kendi adıma.
Peki kitaba biraz dönelim. Tabii. Kitabın neyi amaçladığı, yani ana fikri neydi? Bir de onu alalım sizden.
Tabii ki ana fikri şuydu, çocukların sesleri kadına yönelik erkek şiddetiyle gerçekleşen cinayetlerde maalesef çok az duyuluyor ülkemizde. Özellikle kadın cinayetlerini duracağız platformunun buna yönelik çalışmaları var. Geride kalanlar, işte yakınlarını ya da işte annesini işte sebebiyle yitirenler artık seslerini bu platformlarla duyurmaya başladı. Ama daha çok yani kadına yönelik erkek şiddetiyle mücadelede çocukların sesleri ve geride kalanların seslerinin daha çok çıkması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu başlı başına bir savunuculuk olduğu anlamına geliyor. Çıkış noktası tam olarak bu ve de bir diğer çıkış noktası, birçok öneri getirdim kitapta kadınların korunabilmesi için. Bu önerileri daha görünür hale getirebilmek. Çünkü artık gerçekten ben de bir kadın olarak bu ülkede yaşıyorum. Eğitim almış olmama rağmen ben de yeri geldiğinde birçok ayrımcılık deneyimleri yaşıyorum diğer kadınlar gibi. Ve şunu hissediyorum, yani bir kadın daha, bir kadının daha öldürülmesine gerçekten kadınlar olarak tahammülümüzün kalmadığını düşünüyorum. Kadın arkadaşlarımla konuştuğumda da, erkek arkadaşlarımla, çevremdeki diğer insanlarla konuştuğumda da bu sonuç değişmiyor. Artık bir kadın daha eksilsin istemiyorum.
Maalesef geçtiğimiz aylarda bir Kırıkkale'de bir yine bir şiddet olmuştu.
Maalesef.
Bir kadın çocuğunun gözleri önünde öldürülmüştü.
Emine Bulut cinayeti.
Emine
evet.
Bulut cinayeti. Şimdi biz böyle bir cinayet olduğu zaman bir infial olarak ayağa kalkıyoruz. Sosyal medyadan ve diğer medya. Fakat ondan sonra birden tamamen herkes susuyor ve yine o şiddet devam ediyor gibi. Gerçekten bu kitaplar, bu sosyal medya ve diğer mecraların daha sıklıkla kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz?
Evet,
bu
çok
konuda?
Doğru. Ben bu noktada toplumsal hafızamızın maalesef zayıf olduğunu düşünüyorum. Bence bu genel hepimize dönük bir eleştiri olabilir. Evet, pek çok travmayla karşı karşıya kalıyoruz. Hele ki bu topraklarda, bu coğrafyada tam neredeyse bir travma ülkesiyiz diyebiliriz. Yani toplumsal hafızamızı bu noktada bence canlandırabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü evet, bu cinayetler yaşanan ve biten, sonrasında işte medyada işte bir süre yankılandıktan sonra maalesef sönen şeyler, unsurlar olmamalı diye düşünüyorum.
Peki kimlere yönelikti? Bu daha çok biraz da erkeklere yönelik bir kitap galiba.
Sadece erkekler değil, herkese yönelik. Şöyle ki, bu doktora tezimden evrilen bir kitap. Doktora tezinde daha akademik, daha farklı bir dil vardı. Ben bu kitabı yeniden yazdım. Herkese yönelik yazdım. Yani toplumdaki vatandaşlarımıza, bu alanda çalışan, işte kadın alanında çalışan ya da işte erkek şiddetiyle mücadele eden, gerek STK'lar olsun, gerek işte bu alanda çalışan devlet kurumlarında, Aile Bakanlığı'nda çalışan sosyalizmin uzmanları, psikologlar, psikiyatristler, İşte uygulayan erkekler, geride kalan çocuklar, çünkü koruma, güçlendirme temalı bir içeriği olduğu için aslında herkese yönelik bir
hitap
şey. Çünkü kadınlık erkek şiddeti sadece bunu yaşayanların bir meselesi değil, toplumsal olarak hepimizi ilgilendiren ve ilgilendirmesi gereken bir gerçeklik.
Yani biz şimdi duyduğumuz zaman kızıyoruz, ediyoruz, sinirleniyoruz, hatta daha da şiddetli cezaların verilmesini istiyoruz. Fakat biraz herhalde empati eksikliğimiz, erkekler, bir erkek olarak bunu söylüyorum yani. Empati eksikliğimiz çok fazla. Yani böyle kitaplarla ve böyle farkındalık yaratan eserlerle daha iyi yerlere yöneleceğimizi düşünüyorum ben de.
Umarım.
Peki nerelerde satışlarda olacak?
Şu an acaba? Kitap satışta, takip ettiğim kadarıyla tüm internet kitapçılarında satışta şu an. Dün Dost Kitap Evi'nde vardı Ankara'da. Diyanarlara yavaş yavaş ulaşmaya başlıyor. birkaç güne kadar tüm kitapçılarda yerini alacaktır diye düşünüyorum.
Peki bundan sonraki proje var mı acaba? Ne düşünüyorsunuz?
Evet, zaten ben yıllardır bu alanda çalışıyorum. Yıllardır kadın yönelik erkek şiddeti konusunu ele alıyorum. Bu noktada evet, başka projelerim var. Başka bir kitap çalışması daha düşünüyorum bununla ilgili olarak. Ama daha çok taze bir fikir aşamasında. Birazcık daha düşüncelerimi olgunlaştırdıktan sonra gene bu alanda çalışmaya devam edeceğim.
Peki bir de şöyle bakalım. Baba anneyi öldürdüğünde o çocukların psikolojisini düzeltmek için devlet neler yapıyor? Yani veyahut sosyal, özellikle sizin de öğretim elemanı olduğunuz sosyal hizmet bölümü çok önemli. Aslında hani çocukları da geleceğe hazırlamak açısından neler yapılıyor? Onlara nasıl bir rehabilite program uygulanıyor? Biraz da onu da öğrenmek
istedim.
Tabii ki.
Yani şöyle, benim ele aldığım olgulardaki tüm çocuklar maalesef psikososyal destek hizmetlerine erişememişler. Ama 53-95 sayılı Çocuk Koruma Kanunu çerçevesindeki sağlık tedbiri, yani ruh sağlığı tedbiri kapsamında aslında bu çocuklar bu ruh sağlığı hizmetlerinden yararlanabilmeli ve ruh sağlığı hizmetleri ücretsiz olmalı, çocuklar açısından erişilebilir olmalı. Ben her zaman, hatta kitabımda da buna yer verdim. Bazen çocuklar olayı konuşmak çok güç olduğu için konuşmak istemeyebiliyorlar. Psikososyal destek almayı reddedebiliyorlar. Ama o çocuklar açısından da psikososyal destek hizmetlerinin mevcut olduğu en azından bir yıl süreyle ara ara hatırlatılmalı. Çünkü çocuklar belki o esnada psikososyal destek almayı reddetseler bile birkaç ay sonra başka bir yaşam olayı mevcut olduğunda psikososyal destek almayı isteyeceklerdir diye düşünüyorum. Bu noktada tabii ki gerek Sağlık Bakanlığı gerek Aile Bakanlığı'nın ortak çalışmaları son derece önemli. Ve de özellikle psikososyal destek hizmetleri geliştirmeli diye düşünüyorum çocuklar açısından. Çünkü birçok şey var. Yani cinayetle beraber bitmiyor. Birçok yaşam olayı var çocuklar
çünkü
açısından.
Çünkü onların gelecek olarak, şimdi çocuk sınıfa gidiyor. Onda bir şekilde etkileniyor. Bir başkasının babası, annesi geliyor. O çocuğu başkası götürürken onun annesi ve babası başka yerlerde. Gerçekten
evet.
Çok zor bir durum. Yani evet. Çözülmesi gereken şey bu. Sonra bilinçaltına bu yansıyor. Başka yerlere gidiyorlar ondan sonra çocuklar savrulup. Çok güzel bir kitap. Biz de tavsiye
çok
ediyoruz buradan. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Elemanı Doktor Sayın Gamze Erükçü Akbaş. Çok teşekkür ediyoruz.
Rica ediyorum.
Çok
ben
sağ
teşekkür ederim.
Olun.
İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkürler.
Taşavlunun sarmaşı uzanıp el verdin bize. Ben de bebek, ben de nazdım, kalem eğri doğru yazdım, çivi çivi duvar kazdım sana. Bunda da sarılırken öptüm diye. Ne var ki bunda davalık, sarılırken öptüm diye. Ben de bebek, ben de nazdım. Kalem eğri doğru yazdım. Çivi çivi duvar kazdım.
Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınında Hayatın Seslerindesiniz. Şimdi bir konuğumuz olacak. Ankara Körler Okulu ve Gazi Eğitim Enstitüsü'nde özel eğitim bölümünü kuran, bir süre Ankara Körler Okulu Müdürlüğü'nü ve özel eğitim bölümünün başkanlığını üstlenen doçent doktor Mithat Enç'in yaşamının konu alan Işığın Peşinde Bir Ulu Mithat Enç kitabı üzerine bir söyleşi yapacağız. Telefonumuzun diğer ucunda Reşit Güngör Kalkan var, sayın eğitimci yazar. Sayın Kalkan, merhabalar.
Gerçekten, merhabalar.
Bir ulu, ışığın peşinde bir ulu Mithat Enç. Kitapta evet. Neler bahsediyor?
Evet, Mithat Enç uzun ışığın peşinde bir ulu. Bütünüyle Mithat Enç'in hayatını, mücadelesini, adeta destanlaşan mücadelesini evet. belirli bir perspektif üzerinden irdeleyen bir çalışma. Bu çalışmayla ilgili olarak birçok araştırmalar gerçekleştirdim. Ailesi başta olmak üzere yapmış olduğu, gerçekleştirmiş olduğu kurum ve kuruluşlarla irtibatımı gerçekleştirdim ve nihayetinde bu çalışma ortaya çıkmış oldu. Tabii Mithat Enç kimdir sorusu önemli.
Evet.
Bunu şöyle ifade edebiliriz.
Daha sonradan aslında, görme engelli oluyor değil mi?
İşte. Evet, Mithat Bey 20 yaşından sonra gözlerini kaybediyor. Evet. Üniversite 2. sınıfa geçtiği yıl 1930 yılında. Esas mücadelesi ondan sonra başlıyor. Öyle sanıyorum ki bizim Mithat Enç'i bu iyi bir temenni midir tam olarak bilemiyorum ama kör olmasıyla birlikte tanımış olduk. Herhalde iyi bir avukat, iyi bir hukukçu olabilirdi ki kendisi hukuk okuyordu.
Evet.
Fakat kör olmasıyla birlikte biz onu farklı bir alanda görmüş olduk.
Evet. Yani aslında şöyle bir şey, hani kör bile demek insanı yani biraz bozuyor. Bence ama hani biraz görme engelli daha da bence düzgün bir kelime gibi. Tabii bunu
yok, ben bunu şöyle yok, Mustafa Bey.
Genel
bunu
olarak halkın kullandım. Geneli evet. böyle düşünüyor ya. Belki de bunu terse çevirmek için çok uğraştı değil mi Sayın Mithat Enç?
Kesinlikle öyle. Ancak bu ifadeyi kendi kitaplarında özellikle kullanıyor. Çünkü kör olmak bu dünyanın güzelliklerini görmeye engel değildir. Umudu kaybetmeye engel bir durum asla değildir şeklinde ifade ediyor. Zira kitaplarıyla ilintili olarak şunu söylemek de mümkün tabii. Sırayla gitmek gerekirse. Aslında Mithat Enç Türkiye'nin 19. yüzyılın hemen başlarında ve Antep'in sabrını dokuduğu özel eserleriyle engelli insanlara yepyeni dünyalar armağan etmiş bir isim. Ben sanmıyorum ki onun bir edebiyatçı olmadığı halde kaleminde şifa ve yeniden hayat bulan suretler bir başka kalem tarafından ikame edilmiş olsun. Ben buna kaniyim. Zira sabrı ve sureti bir dilin abideleştirdiği fenalıklar sonrasında göründür kılan bütün emareler her bir eserine sirayet etmemiş olsun. Buna tesadüf edenler var mıdır bilmiyorum ama Mithat Enç sahici olmak bir tarafa, sahteliklerin hasmı olarak artık silinmiş gönül yüzü resimlerine kalemiyle yeniden yeryüzünü gösterirken dili bir kaygı olarak taşımıyor aslında. Buna rağmen gözlerine bulaşan karanlığı, ıssızlığın mekan tuttuğu zamanlarda birer birer zihinlere nakşetmesini de çok iyi becermiş.
Yani gazete ve dergilerde yayınladığı makalelerle gerçekten bir ses olmuş, bir umut olmuş. Tıpkı Aşık Kesinlikle. Veysel gibi değil mi?
Kesinlikle. Hatta şunu söylememiz gerekiyor. Engelliler hususunda Türkiye'deki ilk ciddi çabaları, ilk adımları atan bizzat Mithat Enç'tir. Evet. Şu an isim vermek doğru olur mu? Evet, olur. Altı Nokta Kör Derneği gibi bir takım derneklerin faaliyet göstermeleri
temeline oluşturmuş diyebiliriz,
evet,
değil mi?
Evet, evet, kesinlikle.
Yani ki zaten insanlar ilk zamanlarda böyle teknolojiden de faydalanmaya başladılar. Tabii ki bir ışık olmak önemli bir şey. Aynı dediğimiz gibi Aşık Veysel gibi yüreklere dokunmak farklı bir şey. İnsanları bilinçlendirmek de farklı bir şey. Neler söyleyebilirsiniz Mithat Enç için? Sizi etkileyen en önemli makalesi veyahut görüşü nedir?
Aslında biz Mithat Enç ismi geçtiği zaman bir tek kavramı hatırlıyoruz, anıyoruz, aklımıza geliyor. Mithat Enç imkansızlıkları umutla buluşturan çok orijinal bir isimdir. Çünkü yaşamış olduğu yüzyıl içerisinde sadece engelliler için değil, Türkiye adına da büyük bir kıvanç kaynağı olduğunu düşünüyorum. Onun şahsında bana öyle geliyor ki billurlaşan bir hayat hikayesi aslında umudunu kaybetmiş bütün engelliler için bir meşale hükmünde. Zira içinde bulunduğu şartları, yani karanlık dünyasında en iyi şekilde değerlendiren bir isimle karşı karşıya geliyoruz. Ki bu yönüyle insanın bu varlık sahası içerisinde işgal ettiği mevkiyi daha net bir biçimde görmemizi sağlıyor bu durum. Eğitim ve insan boyutunda Mithat Enç'in göstermiş olduğu olağanüstü çaba ve bitmeyen enerjisi karşısında hayranlık duymamak mümkün değil. En önemlisi ise bana göre Mithat Enç, imkan ve mümkün arasında tercihe zorlanan kaderine karşı takındığı tutumu olabildiğince iyimser bir psikoloji eşliğinde karşılıyor. Burası çok çok önemli.
Çok önemli.
Ve ben şuna inanıyorum ki Türkiye'de engelliler adına yapılan bütün çalışmaların altında ilk imzası olması hasebiyle Mithat Enç ilerleyen yıllarda hiç şüphesiz çok daha iyi anlaşılacaktır.
Bir başarı hikayesi. Yani bunu Kesinlikle. Rahatlıkla söyleyebiliriz. Ki engelli vatandaşlarımız için hani genellikle halktan, daha doğrusu normal hayattan soyutlama yoluna giderler. Bunun için mücadele eden herkes değerlidir ve ışığın peşinde bir ulu sıfatını sonuna kadar hak ediyor, değil mi Mithat Enç?
Sonuna kadar, fakat şunu da belirtmek gerekiyor. Mithat Bey edebiyat eğitimi almamış olduğu halde yazmış olduğu o orijinal eserleri vasıtasıyla adeta karanlık bir gecede onun hayatını yazmak bir anlamda yol almaya benziyor.
Evet.
Yani ışıktan mahrum bir bilinç var karşınızda. Büyük ölçüde el yordamıyla sürdürdüğü bir hayat var. Hı-hı. Ve ben öyle sanıyorum ki biz sağlıklı bedenlere sahip olanların bile öyle kolayca anlayabileceği türden bir hadise değil yani bu.
Ya, Braille alfabesinin ne kadar zor olduğunu kimse anlayamaz herhalde.
Evet, kesinlikle. Yani bugün gözümüzü kapatıp bir 5 dakikamızı geçirecek olsak, yani hafakanlar basacak bizi. Bu evet. Böyle bir gerçek. Fakat bununla beraber yani 20'li yaşından 82 yaşına kadar, yani vefat ettiği süreye kadar yoğun bir çaba ve yoğun bir sözünü ettiğinde kitaba ismini veren o ışığın peşinde bir gayret görüyoruz. Ki bunun da ben öyle sanıyorum ki birçok örneği olabilir başarı hikayeleri evet. bağında. Fakat evet. Mithat Enç'e hakikaten çok yakışıyor bu.
Eğitimci yani, yazar.
İlk olması hasebiyle de bu böyle.
Evet, eğitimci yazar Reşit Güngör Kalkan, çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum.
İyi günler, sağ olun.
İyi günler.
Hesabını kimlere sorayım? Sihirli Sözcükler.
Hayatın Sesleri'nde adı üstünde olduğu gibi Sihirli Sözcükler bölümündeyiz.
Evet.
Gerçekten konuşmanın, hitabetin çok önemli olduğu bir dünyadayız. ve dil ve iletişim uzmanımız Sayın Elif Berna Kutluata program evet. konuğumuz. Her zaman Merhaba. Olduğu gibi. Hoş geldiniz.
Sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun.
Nasılsınız, iyisinizdir?
İyiyim, teşekkür ederim.
Soğuk, kar, biraz dışarıda Ankara'nın...
Biz Ankaralıyız, alışız.
Ankara mı, Angara mı?
Yok, Ankara. O kadar değil.
Yani bu kadar da sihir
değil.
Fazla
Oraya
diyorsunuz.
Oraya sihrim yetmedi.
Estağfurullah. Peki, Türkçenin bugünkü konumuz deyim. Deyim açısından aslında... Fazla deyimlerimiz var.
Doğrudur.
Konuşma arasında bazen yerinde kullanıyoruz, bazen yerinde kullanmıyoruz. Yerinde kullanmadığımız zaman bazen absürt de olabiliyor. Fakat tam yerinde olduğu zaman da çok güçlü bir...
Evet, anlatım aracı.
Anlatım
çok
aracı oluyor değil mi?
Türkçe deyimler açısından çok zengin. Çünkü Türkçenin bir özelliği var. Mecaz anlatım yönünden çok güçlü bir dildir Türkçe.
Teşbih.
Hem öyle hem de sözcük kelime bazında da öyledir. Türkçenin çok iyi, nasıl söyleyelim, eleştirildiği alanlardan biri pek çok dille karşılaştırdığınızda çok az sözcük sayısının olmasıdır.
Evet.
İşte çok sık kullanılan, benim kullandığım bir sözlük var ki güncellenenin daha fazla sayıda olduğunu biliyorum. Benim evimde kullandığım sözlüğüm 65 bin kelimelik bir Türkçe sözlük var.
65 bin kelime.
Red House'un Türkçe İngilizce sözlüğü, yani günlük İngilizce Red House sözlüğü 450 bin İngilizce sözlüğü kapsar. Yani 65 binlerde, 450 binlerde.
Yani biz genellikle konuşmadan.
Evet, gerideyiz gibi görünüyor.
Şunu getir, bunu götürür. Böyle el kol daha fazla herhalde.
Aslında bu bizim sözcüklere yüklediğimiz anlamdan ve eklerimizin gücünden kaynaklanıyor.
Evet.
Biz mecaz anlatımı çok güçlü bir diliz. Dinleyicilerimiz bunu test etmek isterlerse çok sık söylediğimiz bir şey vardır. Eğer bir sözlüğe ulaşabiliyorsanız, Türkçe sözlüğe, onun içindeki göz maddesine bakın.
Evet.
Ben son baktığımda internet üzerinden TDK'nın sözlüğüne baktığımda 53 madde başı vardı göz sözlüğünde.
Göz olarak. Vallahi.
Yani böyle 6 sayfa falan sürüyor.
İnsanın gözü çıkar ya.
Doğru, kesinlikle.
Okumaktan ya.
Burada şunu görüyorsunuz. Biz bir sözcüğü mecazen de anlamlandırma eğilimi çok yüksek bir ana dile sahibiz. Bu bize deyimleşmenin çok kolaylıkla sağlandığı bir dil yapısını getiriyor. O yüzden de biz çok mecaz konuşuruz. Hakikaten yabancılara Türkçe öğretme fırsatım oldu uzun yıllar. Yabancıların en çok zorlandığı şey budur. Çünkü bir sözcüğü mesela şöyle söylerler bizde. Türkçe, hani siz de speaker olarak biliyorsunuzdur. Türkçe ortalama 500 kelimeyle konuşulur gibi
Tabii.
bir kabul var. Ama o 500 kelime asla 500 anlam başı değildir. Yani 500 kelimeyle konuşuyoruz ama belki 2000 anlam başlığıyla konuşuyoruz. Dolayısıyla
evet.
Mecaz anlamlarını çözemediği zaman bir yabancı Türkçe'de çok zorlanır. Yurt dışında Türkçe konuşan, ana dili Türkçe olan ya da ikinci dil olarak Türkçe'yi öğrenenlere de biz bunu tavsiye ediyoruz. Yani mecaz anlamları keşfetmek çok kıymetli.
Şimdi biz deriz ki mesela, abi ne gerekiyor falan bir lokantaya gittiğin zaman, ortaya karışık. Little little into the middle. Nasıl olacak yani?
Kulakları çınlasın Cemil'in. Fakat temelde şu var. Bizim kültür yapımız da zaten nasıl söyleyelim, kinestetik ağırlıklı bir toplumuz biz.
Evet.
Yani dokunsal kodlamaları var anlamların bizde. O yüzden pek çok Akdeniz ülkesinde olduğu gibi elimizi kolumuzu çok hareket ettirerek,
aynen,
beden dilimizi de çok işin içine katarak, bir de mecaz anlamları da yükleyerek konuşuyoruz.
Özellikle arabada iletişimimiz sürekli el ve kol. Ama gerçekten
kesinlikle
iyi anlaşıyoruz o konuda da.
Fakat deyimlerin ya da atasözlerinin bir keyifli tarafı daha var dinleyicilerimiz açısından. Her deyim için bunu söyleyemeyiz. Mesela göze almak gibi bir deyimleşmiş fiilde böyle bir anlam yok, bir hikaye yok. Ama bazı deyimlerin hikayesi var. Dolayısıyla bu bizim kültür tarihimiz açısından da deyimlerin önemini gösteriyor.
Mesela var mıdır?
Hemen aslında bir kaynakça vereyim. Bundan sonraki programlarda da mümkün olduğunca bu tür kaynakçaları dinleyicilerimizle buluşturmayı amaçlıyoruz. İskender Pala'nın İki Dirhem Bir Çekirdek deyim
İskender
öykülerinden.
Pala deyince zaten tüyler diken diken oluyor.
Hocanın çok da keyifli okunmasını amaçladığı araştırma tabanlı bir hikaye, deyim ve atasözleri diyelim, hikayelerinin yer aldığı, ağırlıklı deyimlerin yer aldığı bir
hikaye kitabı aslında. Öyle
adı, adı üstünde. İki dirhem bir çekirdek.
Bir araştırma sonucu, pek çok çalışma var bununla ilgili ama İskender Pala'nın kitabı neredeyse hani çocuklara bile okuyabileceğiniz hikaye içeriklerine sahip.
Evet.
İki dirhem bir çekirdeği de hemen madem kitabın adını söyledik hikayesini de paylaşalım.
Çok iyi olur.
Bu aslında şık giyinen insanlar için söylenir. Yani
genellikle damat olan
evet,
böyle.
İki dirhem yani. Bir çekirdek. Fakat aslında bir para birimini anlatıyor iki dirhem bir çekirdek.
Yani.
Bir Osmanlı altın lirası ki döneminin en kıymetli para birimi Osmanlı altını ve üstünde tuğralarıyla işte nasıl söyleyelim ağır bir altından bahsediyoruz.
Yani
bir,
gramı farklı ağır evet, yani.
Bir Osmanlı altını iki dirhem bir çekirdeğe karşılık geliyor. İki dirhem bu kuyumcuların kullandığı ağırlık birimi bunlar. İki dirhem daha doğrusu darphane ölçüsü de diyebilirsiniz. İki dirhem aşağı yukarı bizim gramımızla işte 0,2 grama denk gelen bir gramajı var. Hı hı. Keçi boynuzu çekirdeği değişmezmiş geçmişte.
Öyleymiş doğru. Ben onu duymuştum bir yerde.
Dirhem yani bir dirhem 16 keçi boynuzu çekirdeğine karşılık geliyor. Çekirdek çok daha az. Kuyumcuların kullandığı dirhemin de altındaki ölçü birimi bir çekirdek 5 santigrama geliyor. Yani gram santigram öyle düşünebilirsiniz. Dolayısıyla Osmanlı altınları darphaneden çıkarken o kadar kritik bir noktada ağırlıklandırılabilirlermiş ki taklit edilmesinler. Yani 2 dirhem değil, 2,5 dirhem değil. 2 dirhem, 1 çekirdek, 1 Osmanlı
altın. Oran altın var yani.
Evet. Ve bu yüzden bir Osmanlı altın lirası hakikaten Osmanlı altın lirası mıdır? Tarttığınızda 2 dirhem, 1 çekirdek geliyorsa Osmanlı altın lirasıdır.
Yani damat gibi giyinenlere böyle jilet gibi. Hatta bak jilet gibi
yani
de var.
Yani çok iyi ölçeklendirilmiş bir bakışla değerlendirdiğinizi, kuyumcu terazisiyle tarttığınızda bile onun iyi olduğunu söylemenin deyimsel bir karşılığıdır bizde.
İki dirhem bir çekirdek. Bunu artık evet. Hiç unutmayacağız. %100 onu söyleyebiliriz.
Kitabında adıymış ki İskender Pala çok kıymet vermiş ki buna kitabına da ad olarak seçmiş.
O kadar değerli yani bir Osmanlı altın lirası gibi.
Aynı zamanda kitabı çalışırken ortaya koyduğu ölçeğe de bir karşılık olarak seçmiş bu kitabı İskender Pala. Yani bu kitabı yaparkenki ölçeğine karşılık olarak da iki dirhem bir çekirdek diyor.
Aslında yani dilimizde çok mesela gayme, mesela kayme gayme oradan geliyormuş. Mesela Osmanlı'yı araştırdığım zamanlarda öyle bir şey olmuştu.
Dönüştürüyor.
Yani gayme gayme oradan geliyormuş.
Kesin.
Peki bir başka deyim. Evet. Bunu ben hiç duymadım. Hiçbir şekilde. Hoşafın yağ kesilmek. Hiç
çok
duymadım.
Çok eğlenceli bir hikayesi var. Biliyorsunuz Yeniçeriler 2. Mahmut döneminde kaldırılıyor ve yeni bir Osmanlı ordusu.
Asakir-i Mansure-i Muhammedi
ordusu. Doğrudur. Fakat 2. Mahmut'un bu kararından önce bir Yeniçeriler arasında bir nasıl söyleyelim sürekli bir kargaşa devam ediyor. Yeniçeri
gülüs vermiyorlar diye falan.
Tabii çok siyasi karşılıkları olan. Yeniçeri dediğinizde çok büyük bir organizasyondan bahsediyorsunuz. Bir ordudan bahsediyorsunuz ve orduların da meydan mutfakları var.
Tabii.
Meydan mutfağı işte aşağı yukarı 4-5 yetişkin insanın rahatlıkla içine girebileceği kazanlarda pişirilen yemeklerle Yeniçeri erine, ahalisine, Yeniçeri başına derecesiyle sizin söylediğiniz gibi A'dan başlayarak aşağıya kadar yemek veriliyor. Fakat o yıllarda önceki yıllardaki gibi hassas takip edilen meydan mutfakları yok Yeniçeri kaldırılmadan önce. Ve meydan mutfaklarındaki aşçılar, aş dağıtanlar... Biliyorsunuz bizde bir de şöyle bir usul var o zamanlarda. Pilav olacak mutlaka. Bir etli yemek olacak.
Ama şimdi de öyle doymuyoruz.
Ve onun yanında mutlaka tatlı bir şey olacak ki tatlı yani şeker yağı kessin yediğinizde. Tabii. Fakat işte o kaldırılmasına yakın dönemde meydan mutfaklarında biraz kontrolsüz bir iş yapıldığı için A'dan başlanarak aynı kepçeyle koymuş aşçı hepsini işte... pilavı, etli yemeği, en son hoşafı. Şimdi alt seviyedeki Yeniçeri'ye geldiği zaman tabii pilavın yağı, etli yemeğin yağı, kepçenin
hepsi
yağı
karışmış.
Bulaştığından hoşafın üstünde bir yağ tabakası olmaya başlarmış. Yeniçeri bunun bir dikkatsizlik sonucu olduğunu düşünmeyip hoşafın da yağlı olduğuna hükmetmiş kendince. İkinci Mahmut Yeniçeri'yi kaldırmadan önce Yeniçeri ocaklarına bir disiplin getirme gayreti var defalarca. Ve bu gayret sırasında bu meydan mutfaklarına da bir disiplin getirip aşçıların her yemek için ayrı bir kepçe kullanmalarını, ki o kepçeleri de Topkapı Müzesi'nde görmek mümkün. Devasa şeyler, bizim mutfakta kullandığımız büyük tencerelere karşılıklar. Üzerlerinde dualar ve hadisler yazılı o kepçelerin. Askere yemek dağıtıldığı için. İkinci Mahmut'un bu düzenleme gayretleri diyelim sırasında
ıslahat hareketleri
doğrudur. Yeniçeriler kaldırılmadan önce ocaklara düzen getirmek için demişler ki meydan mutfaklarında her bir kazana bir aşçı ve kazanlar arasında da kepçe karışmasın.
Ama bunu nasıl anlayacaklar?
Fakat bir müddet sonra Yeniçeri ayaklanmış bu sefer. Bizim hoşafımızın yağı kesildi. Eskiden saray bize yağlı hoşaf verirdi. Artık hoşafımızın yağı kesildi. Yağsız hoşaf veriyor diyerek ayaklanma başlatmışlar. Ve bu ciddi bir ayaklanmaya dönüşmüş. O günden beri temelsiz yapılan, çok fazla çaplı düşünülmeden itirazlanmalara hoşafın yağı kesildi deyimiyle karşılık veriliyor. Örneğin herhangi bir durumda siz diyelim ki yöneticisiniz, etrafınızdaki kişiler geçersiz bir konuda eleştiri yapmaya başladıklarında ben eğilip size diyebilirim ki hocam hoşafın yağı kesildi. Yani bu mevzuyu daha fazla uzatmayalım. Çünkü taraflar durumun değerlendirmesini yapamıyorlar anlamında bir deyim.
Artık böyle diyeceğiz ama gerçekten üzüldüm ikinci Mahmut adına. Yani çok büyük iyi niyetle yapıp da diğer taraftan hani böyle itham edilmek çok
ilericilik iyi bir, çok iyi anlatılmadığında çok zor bir şey oluyor.
Kesinlikle. Bir de her zaman kullandığımız çok konuşuruz. Deriz ki ya şunu şöyle yapalım, bunu böyle yapalım falan. Ama birisi der çıkar arkamızdan gelir ki ya lafla peynir gemisi yürümez.
Evet, tam deniz ticaretinden doğmuş bir deyim. Biliyorsunuz hala bizde Trakya peynirleri çok meşhur. Edirne'li...
Ezine.
Tabii doğrudur. Edirne'li Aksi Yusuf diye bir peynir tüccarı var. Peynir tüccarı fakat şöyle bir tüccar, çok aksilikten lakabı olduğuna göre anlayabilirsiniz. Para konusunda cimri bir tüccar. Şimdi peynirleri hayal edin Türkiye haritasını. Trakya'da üretiliyor. Oradan gemiyle İstanbul'a geliyor. İstanbul'da ölçümleniyor, bölünüyor. İstanbul ihtiyacını aldıktan sonra gemiler İzmir'e devam ediyorlar. Uzun bir yol. Tabii bunun da bir parası var. Yani navlun parası denilen, hala gümrükte kullanılan taşıma ücreti diye tercüme edebileceğimiz bir para. Navlun parasını ödemediğinizde normalde gemi limandan ayrılmıyor. İlk önce navlun parasını ödeyeceksiniz.
Bir de bozulan bir şey. Tabii. Yani peynir bozulduğu zaman bitti.
Fakat Aksi Yusuf şununla meşhur. Peynirler hele bir varsın ben o zaman vereceğim. Çünkü sizin de dediğiniz gibi peynir bozulan bir şey. Ola ki varmaz. Trakya'dan çıkarken diyor ki İstanbul'a varsın, İstanbul'dan sonra İzmir'e varsın derken en sonunda Aksi Yusuf'un lakabı çıkmış. Lafla peynir gemisi yürümez, Aksi Yusuf navlun parası vermez diye.
O zaman Aksi Yusuf küpünü nasıl doldurdu diyelim ve yavaş yavaş sonuna gelelim.
Tabii ki doğrudur. Küpünü nasıl doldurdu bir kadı hikayesidir. İsterseniz onu da bir sonraki bölüme bırakalım.
Tamam, çok teşekkür ediyoruz Elif Berna Kutlar'a.
Ben teşekkür ederim,
çok sağ olun. Evet, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın aynı saate tekrar görüşmek dileğiyle Hayatın Seslerinden şimdilik hoşça kalın.
Hayatın Sesleri.